Ayrım 31, sayfa 335. Lazarus, Lars Kepler. 66. bölüm. Yoğuna gece görüş dürbününü tüfeği masaya koyup araziyi taradı. Uzaktaki komşu çiftliğin ışıkları yanmıyordu ama ufukta gökyüzü hafifçe aydınlanmaya başlamıştı. Havadaki pus kasabanın ışığını yansıtıyordu. Weert bütünüyle alevler içindeydi sanki. Loş ışıkla aydınlatılmış odanın diğer tarafında Rinus gözetleme alanlarını değiştirip pencereye bir sandalye çekti ve kapağı açtı. Lumi monitörün önünde duruyordu. İki gündür Yuna'yla doğru düzgün konuşmamıştı ve ona bakmıyor, sadece doğrudan kendisine sorulan sorulara kısık sesle cevaplar veriyordu. Yuna eski otobüsün önündeki çimenleri, ön tekerlekleri, tarlaları, ön camı ve düz çatısını taradı. Yıldızlı gökyüzü tülle kaplanmıştı sanki. Yuna Nattavara'daki hayatlarını, Yurek'ten gizlendikleri son zamanı düşündü. En kötüsü olması durumunda mümkün olduğunca hazırlıklı olması için kızını eğitmişti. Bu dönemde birbirlerine daha da yakınlaşmışlardı. Yuna kristal kadar berrak siyah gökyüzünü ve ona yıldızlara göre yön bulmayı öğrettiğini hatırlıyordu. Kuzey yarımkürede yönünüzü her zaman kuzey yıldızına göre bulabilirdiniz. Kuzey yıldızı her zaman kuzeydedir ve diğer yıldızlar gibi dünyanın dönüşüne göre hareket etmez. Hala kuzey yıldızını bulabiliyor musun diye sordu. Lumi cevap vermedi. Lumi.
Evet.
Büyük ayının sonunda sadece.
Lumi umurumda değil diyerek sözünü kesti.
Anlıyorum dedi Yuna. Tüfeğin gece görüşünü tekrar kaldırıp kendi bölgesini kısım kısım kontrol etti. Rehavete kapılmamaları, hiçbir şey olmayacağını düşünmemeleri gerekiyordu. Dün bir gazetede Stockholm'un dışında büyük bir polis operasyonu düzenlendiğini okumuştu ama detaylı bilgi verilmemişti. Akşam gazetelerinden birinde bu zamana kadar bilinmeyen bir seri katilin polis operasyonunda öldürüldüğüne dair doğrulanmamış bir haber görünce Nathan'dan mesaj gelip gelmediğini, kaç defa kontrol ettiğini hatırlamıyordu bile. Ancak diğer gazeteler böyle bir habere yer vermediğine göre Yuna, Yurek Walter'ın hala hayatta olduğunu düşünmek zorundaydı. Lumi'yi koruması gerekiyordu ama İsveç polisi Yurek'i kısa sürede durdurmayı başaramazsa Valeria'nın korumasını da geri çekecekti. Mevcut durumu daha fazla sürdürmeleri mümkün görünmüyordu. Yuna yıllar boyunca Yurek hakkında edindiği tüm bilgileri düşündü. Babasının Lenin'den, Novosibirsk'ten ailesine yazdığı bütün mektupları çevirtmişti. Vadim Levanov uzay araştırmalarıyla son derece ilgili bir roket mühendisiydi. Yuna Medusa Nebulası'nı keşfeden Amerikalı George O. Abel hakkındaki mektubu hatırladı. Medusa Nebulası ikizler takım yıldızının bir parçasını oluşturuyordu. O zamanlar bunun bir süpernovanın kalıntısı olduğu düşünülüyordu. Ama aslında bir gezegenimsi nebulaydı. Varlığının son evresine yaklaşan bir kırmızı devin yaydığı gaz. Yuna Vadim Levanov'un mektubunda bu tür bir nebulanın ömrünün çok kısa, sadece 1 milyon yıl olması sebebiyle ikizler takım yıldızının yakında değişeceğini, nasıl bir hayranlıkla anlattığını düşündü. Yuna üçüncü bölgeye geçip kapağı açtı ve telefon direğiyle ağaç kümesine baktı.
Lumi, baba, geçen defa muhtemelen doğru olanı yaptın diyerek derin bir nefes aldı. Yurek'in bir suç ortağı vardı. O kilit altında tutulduğu halde Samuel Mendel'in ailesinin kaybolmasının sebebi buydu. Bunu artık biliyoruz. Bizimle tüm bağlarını kopartarak muhtemelen benim ve annemin hayatını kurtardığını da anlıyorum.
Yuna kızının konuşmasına izin verirken gizli tünelin ağzının gizlendiği ormanlık alanı tarıyordu. Plastik bir torba uçmuş çalılıklara takılmıştı.
Yine de bedeli ağırdı diye devam etti Lumi. Annem buna yas tutmaya alışmıştı, hayatı durmuştu. Ben de çocuktum, uyum sağladım, seni unuttum.
Yuna ağaçlık alanın sınırını kontrol etti. Büyük bir kazıcının ön kepçesi yerde yatıyordu. Her defasında ona uzun uzun bakıyor çünkü keskin bir nişancı için iyi bir konum olabilirdi.
Dinliyor musun diye sordu kızı.
Evet diye cevapladı Yuna gece ışığını indirerek.
Yuna kapağı kapatıp döndü ve kasvetli odada kızının ifadesiz bakışlarıyla karşılaştı. Kahverengi saçları alnına düştüğünde Summa'nın tam bir kopyası gibi görünüyordu.
''Bazen babam olmadığı için benimle dalga geçerlerdi.'' dedi Lumi. ''Kulağa çok demode geliyor ama o zamanlar bekar anneler şimdiki kadar yaygın değildi. Ve senin tek bir fotoğrafın bile yoktu. Bunu nasıl açıklayabilirdim ki?''
''Yuna öyle olması gerekiyordu.'' dedi.
''Sana göre.'' diye atıldı kızı.
''Evet.''
''Benim ne hissettiğimi anlamaya çalışamaz mısın? Beni arıyorsun ve her şeyi bırakmamı söylüyorsun ve...'' ''Ah boş ver gitsin, uzatmanın anlamı yok.'' dedi Lumi. ''Ama bütün bunlar sen Yurek'in ölmediğini kafana koyduğun için oldu. Belki yine haklısın, bilmiyoruz. Ama durum şimdi çok farklı çünkü ben bir yetişkinim ve kendi kararlarımı kendim veriyorum.''
''Bu doğru.'' dedi Yuna alçak sesle. Lumi monitörden uzaklaşıp ona doğru yürüdü. Kollarını Yuna'ya dolayarak öylece durdu. Derin bir nefes aldı ve devam etti.
''Yani hayat sadece sağ kalmaktan ibaret değil, hayat yaşamak demek.'' dedi. ''Kızgın olduğum için o kadar şey söylemiş olsam bile benim için endişelendiğini, bunu benim iyiliğim için yaptığını biliyorum. Ve Yurek'in ölmediğine senin kadar inanmasam bile nankör değilim, gerçekten değilim.''
''Ölmedi.'' dedi Yuna.
''Tamam ama bunun dışında bir noktada karar vermek zorundasın, korkuya nasıl karşılık vereceğini.''
''Ya ölürsen, ya seni alırsa?''
''Alırsa alır.'' dedi Lumi babasının bakışlarına karşılık vererek.
''Buna izin veremem.''
Lumi iç geçirip tekrar monitöre döndü. Rinus hareket etmeden oturmuş dürbünüyle kendi bölgesini izliyordu. İsveççe anlamasa bile bu konunun dışında kalması gerektiğini biliyordu. Yuna ikinci bölgenin kapağını açıp araziden Eindhoven'a doğru baktı. Sera o kadar uzaktaydı ki iğne ucu büyüklüğünde bir ışık gibi görünüyordu. Gece görüşünü alıp baktı, ışıl ışıl altın sarısı bir seraptı adeta. Odağı olabildiğince ayarlamasına rağmen camın diğer tarafındaki karanlık silüetin bitki mi yoksa orada duran biri mi olduğunu anlayamadı. Lumi burada kalmaya zorlayamayacağını biliyordu. Onu ikna etmeye çalışabilirdi. Ama her şey göz önüne alındığında seçimi o yapacaktı. Yuna ne söylerse söylesin Lumi yakında Paris'e dönecekti ve o gitmeden önce birinin Yurek Walter'ı durdurması gerekiyordu. Yuna çocukken bir defasında Finlandiya takım adalarındaki Oxkangar adasına gitmişti ve girintideki su pürüzsüz görünüyordu. Her zamanki gibi kıyıda yürüyor, içinde mesaj olan şişe arıyordu. 20 metre kadar açıkta bir ördek yüzüyordu. Sıra sıra dizili 5 ürkek ördek yavrusuyla birlikte kahverengi bir dişi bir yaban ördeği. Yuna bunu neden hiç unutmadığını bilmiyordu. Yavrulardan biri geride kalmış bir martının saldırısına uğramıştı. Anne yavrusunun yanına dönüp büyük kuşu kovalamış, bu kez de başka bir martı diğer yavrulara saldırmıştı. Yuna bağırmış, martıları korkutup uzaklaştırmaya çalışmıştı. Anne kanat çırparak 4 ördek yavrusunun yanına dönünce ilk martı tek başına kalan yavruya saldırıp onu gagasıyla kapmıştı. Ördek geri gidince martı yavruyu bırakmıştı. Yavrunun boynu kanıyordu ve tiz sesle ciyaklıyordu. Yuna birkaç taş kapıp martılara atmaya çalışmışsa da isabet ettirememişti. Anne çaresizdi. İkinci martı yine 4 yavruya saldırmaya başlamış, onları gagalayıp birini yakalamaya çalışıyordu. Anne sonunda pes etmek zorunda kalmış, diğer 4 yavruyu kurtarmak için tek yavruyu bırakmıştı. O an ilk martı havada aniden dönüp yaralı yavruya doğru kanat çırpıp onu gagalayarak minik kanadından yakalamış, onunla birlikte uzaklaşmıştı. Yurek de tam olarak bu taktiği uyguluyordu. Yuna devam edip birinci bölgenin kapağını açtı ve eski ev ile dar yola baktı. Gece görüşünü kaldırmaya vakit bulamadan aşağı yukarı hareket eden ışıkları gördü. ''Bir araç.'' dedi. Rinus sistemli şekilde diğer bölgeleri kontrol ederken Lumi tek kelime etmeden keskin nişancı tüfeğine 5 fişek doldurup Yuna'ya uzattı. Yuna hemen dürbünü ona takıp tüfeği cama dayadı ve dar yolda yaklaşan arabayı izledi. Farlar asfalttaki çukurlarla aynı anda inip kalkıyordu. Ön camdan en az iki kişi olduklarını gördü.
İki kişiler dedi, bariyerin önünde durdular.
Farların ışıkları ana eve giden yolun büyük kısmını aydınlatıyordu. Kapılardan biri açılıp bir kadın arabadan indi. Etrafına bakını pendeğin üzerinden geçerek çayıra doğru birkaç adım attı. Kot pantolonunun düğmelerini açıp iç çamaşırıyla birlikte pantolonu ayak bileklerine kadar indirdi. Sonra bacaklarını ayırarak çömeldi.
Yuna gözlerini onlardan ayırmadan işemek için durmuşlar diyerek tüfeğini indirip dürbünü tekrar çıkardı.
İkinci kişi hala arabanın içindeydi. Gösterge panelinden gelen ışık bir burun ucunu ve bir çift kaşı aydınlattı. Kadın ayağa kalkıp kot pantolonunun düğmelerini ilikledi, sonra yere bir parça mendil bırakarak arabaya döndü.
Lumi kendi kendine söylenerek mutfağa giderken Yuna arabanın geri geri gidip gözden kaybolmasını izledi.
Işıklar tamamen kaybolduğunda fişekleri çıkarıp tüfeği yerine koydu.
Yuna odada dolanıp perdeyi kenara çekti, kapıyı açtı ve mutfağa girdi.
Lumi vınlayan mikrodalganın önünde duruyordu. Bir ping sesi duyuldu, sonra sustu.
Lumi kapağı açıp üzerinden duman tüten sıcak erişte dolu plastik kupayı aldı ve masaya koydu.
Haklısın dedi Yuna. Yürekten korkuyorum, seni kaybetmekten korkuyorum ve o da bunu kullanıyor. Seni korumanın tek yolu şu an yaptığımız gibi ortadan kaybolmak. Saklanmak diye düşündüm.
Baba, ben sadece bunun uzun vadede işe yaramayacağını söylüyorum dedi Lumi masaya otururken.
Biliyorum ve seni anlıyorum, elbette anlıyorum. Ama burada biraz daha kalmayı kabul edersen İsveç'e dönüp Yurek'le yüzleşeceğim.
Neden böyle söylüyorsun diye sordu Lumi gözyaşlarını tutmaya çalışarak.
İtiraf etmeliyim ki yanlış bir yöntem izledim. Saga ve Nathan'ın Yurek'in izini kolayca sürebileceklerini sandım. Yani Yurek şu an aktif bir dönemde ve ellerinde tüm materyaller, bol miktarda kaynak var. Ancak işlerin neden beklediğim gibi gitmediğini bilmiyorum.
Ne yapacaksın?
Bilmiyorum ama bundan kaçamayacağımı anladım. Yurek'i durdurmak benim görevim.
Hayır.
Yuna bir süre kızının yüzüne, yere eğdiği bakışlarına, hüzünlü ifadesine baktı.
Her şey yoluna girecek dedi kısık bir sesle, sonra perdenin arkasından gözetleme odasına döndü.
Rinos sandalyesini üçüncü bölgeye çekmişti, dürbününü indirdi ve Yuna'nın yeni planını dinledi.
Seni ben eğittiğime göre iyi bir iş çıkaracaksın dedi Rinos nazik tavrıyla. Bütün bu olanlara rağmen kabul edersen baharda seni ve Patrick'i ziyaret etmek isterim.
Sana Tom of Finland demesine katlanabildiğin sürece dedi Rinus ve birkaç gündür ilk defa yaralı yüzünde bir gülümseme belirdi.
Lumi Yuna ile birlikte arabaya doğru yürüdüğünde şafak söküyordu, bariyer açılmıştı ve dar asfalt yol ıslak çayırda gümüş bir şerit gibi uzanıyordu. Ana yola doğru baktılar, ince bir sis perdesi arazinin üzerinde asılı kalmıştı. Yuna Güney Fransa'ya dönüp saklandıkları yeri ele vermeden en kısa sürede ilk Stockholm uçağına binmeyi planlıyordu. İkisi de gitme vaktinin geldiğinin farkındaydı. Lumi'nin yanakları solgun, burnunun ucu kırmızıydı.
Baba, sana kötü davrandığım için özür dilerim dedi.
Yuna kötü davranmadın diye gülümsedi.
Evet davrandım.
Haklıydın, iyi ki geri adım atmadın dedi Yuna.
Yine de hemen yola çıkmanı kastetmemiştim. Burada biraz daha kalabiliriz. Sorun olmaz değil mi dedi Lumi ve güçlükle yutkundu.
Yuna kızının yanaklarındaki gözyaşlarını sildi. Üzülme, her şey yoluna girecek.
Hayır, girmeyecek.
Lumi.
Lütfen kalalım baba. Biz...
Sesi kesildi, kelimeler hıçkırıklara dönüştü. Yuna onu kucakladı ve kızı da ona sıkıca sarıldı.
Buna dayanamıyorum dedi Lumi.
Lumi diye fısıldadı Yuna onun başına doğru. Seni her şeyden çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum ve hayatının bir parçası olmaktan daha çok istediğim bir şey yok. Ama bunu yapmalıyım.
Lumi'nin göz pınarları kuruyana ve daha sakin nefes alıp vermeye başlayana kadar Yuna ona sarıldı.
Seni seviyorum baba dedi burnunu çekerek. Sonunda birbirlerine bıraktıklarında acımasız gerçeklik tekrar kendini gösterdi.
Dar yol, bekleyen araba. Lumi burnunu silip mendilini cebine soktu, gülümseyip kendini toparlamak için elinden geleni yaptı. Nefesleri soğuk havada buluta dönüşüyordu.
Unutma, hiçbiri senin hatan değil, asla. Bir terslik olursa dedi Yuna, sorumlusu sen değilsin. Bu benim seçimim ve doğru olduğuna inandığım için bunu yapıyorum.
Lumi başını salladı ve Yuna arabanın etrafından dolanıp kapıyı açtı.
Lumi, bana dön dedi kısık bir sesle.
Yuna onun gözlerinin içine baktı ve sonra arabaya bindi. Motor çalıştı, arka farlar ayaklarının altındaki yolu kırmızıya boyadı. Lumi elini ağzına kapatıp öylece durarak babasının gidişini izledi. Araba gözden kayboldu. Lumi onu artık göremeyince bariyeri kapatıp paslı civatayla sabitledi ve atölyeye döndü.
67. Bölüm.
Sabrina Siyoval işini biliyordu ve durumun farkındaydı ama kişisel koruma biriminin Pellerina Bavur'a yönelik tehdidin sadece en üst düzey güvenlik önlemleriyle savuşturulabilecek kadar ciddi olduğuna nasıl karar verdiğini bilmiyordu. Kuşkusuz tanık korumanın en önemli unsuru adresin gizli tutulmasıydı. Kızın yeri hiçbir listede ya da raporda belirtilmemişti. Adresi sadece polis teşkilatından kişiler biliyordu. Daire 9. kattaydı ve 5 oda bir mutfaktan oluşuyordu. Tek bir çocuk için gereksiz büyüklükteydi tabii ama bazen bir ailenin bütün üyeleri burada korunuyordu. Ön kapı merdiven boşluğundaki diğer kapılarla aynı görünüyordu. Ama bu kapı teorik olarak bir roket atar saldırısına dayanacak güçlü olmalıydı. Hayat olabildiğince normal akışındaymış hissi vermeliydi. Kahverengi deri kanepeler, örtüler, ahşap zemin ve yumuşak halılarıyla mobilyalar sade ama hoştu. Termoplastik pencereler sayesinde dünya fazlasıyla yumuşak bir ışıltıya bürünse de her şey normal görünüyordu. Sabrina sivil giyiniyordu ama Six Hour P226 Legion'u belinde, portatif telsizi ceketinin sol omzundaydı. Mavi gözlüydü, örülmüş koyu kahverengi saçları sırtından aşağıya doğru sarkıyordu. Her sabah koşmasına, spor salonuna gitmesine ve taktik atış eğitimine katılmasına rağmen dizleri ağrıyordu. Boyu 1.80'di, geniş kalçaları, iri memeleri vardı. Her zaman kilo problemi olmuştu ve geçen yaz tatlı yemeği bıraktığından beri 4 kilo vermişti. Aldığı kaloriye dikkat ediyordu ama sürekli aç kalmaya dayanamıyor, aç kalmak onu güçsüzleştiriyor, konsantrasyonunu bozuyordu. Sabrina son 6 yıldır Stockholm'daki kişisel koruma biriminde çalışıyordu. Daha önce buna benzer 20'den fazla görev almıştı ancak bu daireye ilk defa gelmişti. Tanık koruma programına alınmış birinin koruması olmak zorlu bir görevdi. İşin sosyal yönü de en az teknik yönü kadar önemliydi. Sorumluluğunuzdaki kişinin akıl sağlığını korumak da sizin görevinizdi. Sabrina Pellerina'ya çayın hazır olduğunu söyledi. Tabaklarına pilav ve balık kroket, bezelye ve safran ve domatesle tatlandırılmış cream fresh koydu. Pellerina pofuduk terlikleriyle koşarak içeri girip mutfak kapısının eşiğini gıcırdatmak için bile bile üzerine bastı. Ses küçük pirinç çivilerden ya da ahşabın yarılmış yerinden geliyordu belki ama nedense üzerine her basıldığında tiz bir gıcırtı yükseliyordu. Sabrina daha önce Down sendromlu biriyle hiç vakit geçirmemiş, ne diyeceğini bilemeyip aslında onlardan hep biraz korkmuştu ama Pellerina harika bir çocuktu. Kızın babası ve ablası Saga için ne kadar endişelendiğini gizlemeye çalıştığı belliydi. Ama arada bir babasının kardiyolog olduğunu ve bazen geceleri çalışmak zorunda kaldığını belirtme ihtiyacı duyuyordu. Eskiden geceleri açık olan bir kreşe gidiyordu ama artık Saga onun yanında kalıyordu. Pellerina ortadan kaybolan babasını düşünüp duruyor, bisikletten düşüp bacağını kırdığından endişelenip kendisini bu yüzden mi almaya gelmediğini merak ediyordu. Pellerina 4 balık kroket yedi ama bezelyelere dokunmayıp onları tabağının kenarına daire şeklinde dizdi.
Babam bir tavuk, eskiden onu bezelye ve tatlı mısırla besliyordum dedi.
Sabrina mutfağı topladıktan sonra sıra oturma odasında Swedish Idol izlemeye geldi. Pellerina gözlüklerini çıkarıp tabureyi Sabrina'ya doğru çekti. Sabrina jüriydi ve Pellerina Ariana Grande şarkılarını söyleyip dans ederken tabureye oturması gerekiyordu. Bir saat sonra Pellerina'nın dişlerini fırçalayıp tuvaletini yaptıktan sonra yatma vakti gelmişti. Sabrina yatak odasının perdesini çekti. Perde hafifçe dalgalanırken raydaki halkalar tıkırdadı. 12 yaşında olsan da karanlıktan korkabilirsin dedi Pellerina alçak sesle. Elbette diye cevapladı Sabrina ve Pellerina'nın yatağına oturdu. Ben 32 yaşındayım ve ben de bazen karanlıktan korkuyorum. Ben de diye fısıldadı Pellerina Sabrina'nın gümüş haçıyla oynayarak. Pellerina ona kendisini korkutan zincir e-postayı anlattı. O e-postayı başkalarına göndermezsen palyaço kızlar geceleri gelip sana zarar verecekmiş. Sabrina onu rahatlattı ve sonunda güldürdü. İyi geceler dilediler. Kapıyı aralık tutup banyonun ışığını açık bırakmaya karar verdiler. Sabrina oturma odasındaki yumuşak halıdan geçip hole gitti ve kilitli olduğunu bildiği halde ön kapıyı tekrar kontrol etti. Huzursuzluğunun sebebini bilmiyordu ama içinde çok kötü bir his vardı. Gidip mutfaktan bir bardakla büyük bir şişe şekersiz Coca-Cola alıp oturma odasına döndü. Kanepeye yerleşip televizyonda bir flört programı açtı. Öyle saçma bir programdı ki yüzü ısındı ve ceketini çıkarmak zorunda kaldı. Eliyle yüzünü yelpazeleyip tekrar arkasına yaslandı. Televizyonun soluk ışığı somurtkan yüzünde oynaşıyordu. Başıyla omuzlarının gölgesi arkasındaki duvarda yükselip alçalıyordu. Tekrar mutfağa gidip çam ağacından masada kendine bir sandviç yaptı. Biraz Facebook ve Instagram'da vakit geçirdikten sonra dişlerini fırçalamaya gitti.
31. ayrımın sonu. Sayfa 345.